Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Düşünce Günlüğü programına hoş geldiniz efendim. Düşünce Günlüğü programında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlilerinden Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla beraber huzurlarınızdayız. Sosyolog Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz ve sizleri selamlıyoruz. Bu hafta Alican Bey olmadığı için kendisinin yerine kıymetli hocama bendeniz eşlik edeceğim. Efendim hürmet ediyorum, selamlıyorum. Ne güzel sizinle yine yeniden bir Düşünce Günlüğü programında bir araya gelmek, mutlu olduğumu ifade etmeliyim.
Ben teşekkür ederim. Ben hürmetlerimi sunarım.
Çok teşekkürler.
Bize zaman ayırdığınız için çok
her
sağ
zaman,
olun.
Her
çok
zaman.
Teşekkürler.
Ergün Hocam, 9 Kasım 2024 Cumartesi günü Star Gazetesi'nde Star.com.tr'de yayınlanan makalenizin başlığı Kültürel Seferberlik'ti. Altını çizerek okuduğum yazılarınızdan bir tanesiydi. O makalede geçen hafta 8 Kasım Cuma günü İstanbul'da 21. yüzyılda
evet,
Türkiye'nin Kültür Seferberliği adlı bir kitabın tanıtımı gerçekleşmişti. Aynı zamanda bir sergi açılışı oldu, bir sempozyum yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da konuşma yaptıkları bir programdı. Orada gerek İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kültürel hegemonya ve sömürgeci kültürel müdahalelerin kuşatmasıyla yüz yüze olduğumuza dair yaptığı vurgunun siz altını çizmişsiniz. Bunun yanı sıra üst makamlarda yer alan yetkililerin kültür seferberliğinden bahsettiğine atıflarda bulunmuşsunuz ve sonrasında kültürel seferberliğe dair değerlendirmeleriniz olmuş. Önemli bir makale, dinleyenlerimize de tavsiye ediyorum. İsterseniz programımızın hemen başında Ergün Yıldırım hocamızın gözünden, penceresinden bir kültür seferberliği tanımı alsak, siz kültür ve kültürel seferberlikten ne anlıyorsunuz? Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan bir kültürel iktidar mıdır yoksa bir kültür seferberliği midir? Bunun cevabını alıp üzerine daha geniş konuşalım isterim efendim.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kültürel seferberlik kavramını Fahrettin Altun, İletişim Başkanı izah etmeye çalıştı ve güzel bir bakış açısıyla ortaya koydu. Onun üzerinde de duracağız belki. Kültürel seferberlik derken şunu anlıyorum aslında. Yani kültür etrafında canlanmak, hareketlenmek, ondan sonra bir takım gayretler içinde olmak manasına geliyor. Kültürel seferberlik kültüre duyulan önemi, inancı vurgulayan bir terkip aslında. Çünkü seferberlik kavramına baktığımızda hafızamızda ciddi bir karşılığı var.
Yani acil olanı, canlılığı, güvenliği vurgulayan bir ifade.
Vurgulayan bir ifade. Tabii. Demek ki bizim de kültürel olarak ciddi bir takım sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı da aşmak için bizim bu konuda bir seferberlik, bir yenileme, bir diriliş, bir gayret, bir mücadele içinde olmalıyız. Hareket etmeliyiz. Bu bağlamda ele aldığımız zaman topyekün bir çabayı ifade ediyor. Yani sanatla ilgili, musikiyle ilgili, efendim hatla ilgili, ondan sonra geleneksel kültürel değerlerle ilgili bizim toplum olarak anlam dünyamızı anlamlandıran bütün estetikle ilgili, sanatla ilgili faaliyetlerin hepsine kültür diyebiliriz. Biz çoğunlukla edebiyat, şiir buna katarız.
Evet.
Musikiyi buna katarız. Türkülerimizi katarız buna. Yazı, hatı katarız buna. Bunların hepsi elbette kültürle ilgili. Çünkü bizim toplumun anlam dünyasını mayalayan şeyler bunlar. Bir toplum kalkınma sürecini yaşıyor. Kalkınma sürecinde bulunuyor. Ama bu kalkınma sürecinde kültürel seferberlik dediğimiz kavram, hareket çok önemli.
O olmadığı takdirde sosyal dengesizlikler beraberinde geliyor.
Kesinlikle.
Maalesef.
Yani bunu değişik sosyologlar da bilim adamları da bunun üzerinde duruyorlar. Toplumun kalkınması deyince daha çok sanayileşme, ekonomik gelişme, teknolojik ilerleme bunları kastediyoruz. Ve Türkiye hakikaten son 30 yılda bu konuda çok önemli atılımlarda bulundu. Yani Türkiye'de otobanlar, hastaneler, havaalanları, üniversiteler bunlar yapıldı. Kişi başına düşen otomobil, konutlar, Hakikaten 25 senenin, 30 senenin bütünlüğünde baktığımız zaman Türkiye'de ciddi bir kalkınma var. Bu kalkınmayla beraber gerçekten bu maddi alandaki gelişmelerle beraber bizim sosyal dünyamız, bizim anlam dünyamız aynı düzeyde gelişti mi?
Asıl soru bu.
Sormamız gerekiyor.
Asıl soru bu, evet.
Bu önemli. Çünkü hızlı kalkınmayla beraber bir takım şeyler sarsıntıya uğruyor. Bir takım değerler sarsıntıya uğruyor. Bir takım normlar sarsıntıya uğruyor. Yoğun bir nüfus hareketliliği yaşanıyor. Yoğun bir ekonomik hareketlilik yaşanıyor. Araçlarla olan ilişkilerimizde başkalaşımlar ortaya çıkıyor. O nedenle bizim bu yeni durumda bu normlarla ilgili, anlamlarla ilgili, değerlerle ilgili, güzellikle ilgili, adapla ilgili, ahlakla ilgili konularda da biz bu değişmeleri göz önünde bulundurarak bu alanlarda da yenilemeler, canlanmalar, üretimler yapmamız gerekiyor. Aynı düzeyde yaparsak denge olur ve dolayısıyla bu hızlı kalkınma sürecinde fazla krizlerle karşılaşmayız. Doğallığıyla krizler çıkar. Yani
elbette.
Bir insan köyden kente geliyor, birden bir süre sonra beklenmedik bir mevki elde ediyor. Ekonomik olarak zenginleşiyor, sınıfı değişiyor hızlı bir biçimde. Bu hızlı değişmeler, hızlı sarsıntılar değerlerle kuracağı yeni ilişkilerde de insanları krize götürüyor. Ondan dolayı kültür çok önemli bir şey. Türkiye bu süreçte kültüre yeterince önem vermedi, yatırım yapmadı.
Bunu zaman zaman gerek Başbakanlığı döneminde gerek Cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da kültürel iktidar noktasında istenilen seviyede olunmadığını ifade ederek öz eleştiriler de yapar. Yani işte 2002'den bugüne istediğimiz noktada değiliz maalesef der.
Çok doğru. Evet. Çünkü Türkiye son 200 yıldır kültürel olarak Avrupa'ya tümüyle bağımlı olan bir ülke olarak varlığını sürdürmüş.
Maalesef.
Yani Avrupa'nın sanatı, Avrupa'nın dili, yani Türkçe konuşuyoruz ama aslında Türkçenin anlam dünyasını içselleştirerek Türkçeyi konuşmuyoruz biz. Dolayısıyla Türkçeyi de zaten öz Türkçecilikle ve diğer hareketlerle birlikte ciddi anlamda kuşa çevirmişiz. Ondan sonra opera, bale, ondan sonra film endüstrisine baktığımız zaman, heykeltıraş gibi sanatlara baktığımız zaman, giyim kuşamla ilgili sanatlara baktığımız zaman bunlar modernleşmeyle birlikte Batı kültüründen besleniyor. Fahrettin Altun'un da vurguladığı gibi sömürgecilikle ilişkili bir kültürel durum var. Kültürel sömürgecilik diyor o mesela. Hegemonya diyor. Yani biz Avrupa'nın sadece siyasal hegemonyasına katılmadık. Biz aynı zaman Avrupa'nın kültürel hegemonyasının da altında yaşamaya başladık. Kültürel hegemonya daha kötü bir şey. Siyasal hegemonya, bir siyasi otoriteyi kabul edersiniz. Sonra gücünüzü toplarsınız. Kendi benliğinizden vazgeçmemişseniz yeniden siyasal hegemonyaya karşı kendi varlığınızı ortaya koyabilirsiniz. Özgürlüğünüze ulaşabilirsiniz. Mesela Türkiye yıllarca şunu yaşadı. Askerlerimiz bile her şeyle Amerikan elbiselerini giydiler.
Evet.
Geçen bir emekli generalimiz söyledi. Çok etkileyici bir şeydi
çok,
yani.
Çok.
Hakikaten. Çoraplarımız bile dedi Amerika damgalıydı dedi yani. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri dedi artık kendi silahlarını yapıyor yani. Dolayısıyla o şeyler, mühürler yok üzerinde. Şimdi Türkiye'nin bu siyasal ve teknolojik olarak özgürleşmesi anlatıyor. Peki biz beğenilerimizde, tercihlerimizde, özgürlük anlayışımızda, aşk anlayışımızda, evlilik ilişkilerimizde, tüketim alışkanlıklarımızda, efendim estetik anlayışımızda biz benzer bir biçimde bir özgürleşme içinde miyiz? Yoksa hala Avrupa'dan gelen rüzgar neyse, gelen kültürel hegemonya ve araçları neyi getiriyorsa onunla beraber devam mı ediyoruz? Değil mi? Maalesef bizim beğenilerimiz önemli ölçüde işte sosyal medyadan geliyor, daha önce Maarif üzerinden geldi, gazetelerden geldi, işte sonra medya diyoruz ve her zaman Batı beğenileriyle, Batı estetik anlayışıyla bu toplum düzenlenmeye çalıştı.
Hocam bizim ve tabii
aydınlar mesela burada çok büyük bir aracılık rolünü üstlendi.
Kesinlikle.
Kültürel iktidar derken de o kastediliyor. Yani uzun süre Türkiye'de kültürü bir egemenlik tarzı olarak üretenler bu batıcı anlayışı benimseyenlerdi. Yani işte Türkiye'de diyelim ki ney, tambur, ondan sonra kanun, ondan sonra benzeri bir sürü bizim musiki çalgılarımız var değil mi? Bunlar hepsi reddedildi. Efendim herkese mandolin öğretilmeye çalışıldı. Bütün lisede herkes mandolin çalıyor. Onu öğrenmeye çalışıyor. Veya herkese efendim piyano öğretilmeye çalışılıyor. Bu kültürel hegemonya ile ilgilidir. Ve herkesin Fransızca bilme şehveti falan yayılıyor bakıyorsun. Türkçe, Alaturka. Bakın alışkanlıklarımızı,
tabii,
estetiğimizi, göreneğimizi Alaturka diyerek bir küçümseme var, bir dışlama var, bir ötekileştirme var. Buna da self-orientalizm diyebiliriz. Kültürel oryantalizm aslında bir açıdan. Dolayısıyla bu bir kültürel hegemonyayı Fahrettin Altun'un dediği sadece uluslararası düzeyde değil, aynı zamanda onun yerli işbirlikçiliğini yapan, temsilciliğini yapan aydınlar çevresi vardı.
Doğru.
Ve bu aydınlar çevresi bizim kültürel dünyamızı reddettiler zaten. Aşağıladılar. Bu geçmiş, bitmiş. Bugün işe yaramaz.
Tabii.
Yani efendim neyin ne ki yani, kaval ne ki, dağdaki çobanın işi falan. Ud ne ki, kanun ne ki yani, düşün. Dolayısıyla bir toplumun işte türküleri aynı şekilde bizim sanatsal yönümüz, güzellik anlayışımız uzun süre reddedildi. Yerine yenisi üretilmeye çalışıldı. Bu kültürel hegemonya, bu kolonizasyon, kültürel kolonizasyon, kültürü kolonize ederek üretme. Yani yeni bir kültür getiriyorsun, biz de üretmiyoruz yani. Düşün. Batılılar üretmiş, biz o ürettiklerini alıyoruz, getiriyoruz onunla sevinmeye, onunla beğenmeye, onunla güzellik duygusunu yaşamaya, onunla hissetmeye çalışıyoruz. Tabi bu bizi temsil etmiyor. Sadece taklitçiler ve takipçiler oluyoruz.
Yahya Kemal için mi kullanılırdı eve dönen adam tabiri, evet, vardır? Evet. Beşir Bey de çok bahseder. Evet, yani Beşir, şimdi tabii var. Yahya Kemal değil mi? Gitmiş, görmüş Avrupa'yı, Fransa vesaire. Ama sonra kendi köklerine şöyle bir dönebilmiş, evet, hiç olmazsa. Ama dönemeyen niceleri de olmuş. Mesela sizinle bu programı yapmadan önce biraz rahmetli Orhan Okoyucan'ın da üzerinde tezi var. Bu Beşir Fuat'la alakalı bazı şeyler okuyup, izleyip,
evet,
dinlemeye çalışıyordum. Yani ne, nasıl trajik bir hayat 35 yaşında değil mi? Yani kendi, evet, bileklerini keserek hayatına son veriyorsun ama bütün bir hayatın işte o materyalist ve pozitivist felsefenin içerisinde kendi köklerinden tamamen uzaklaşmış, yabancılaşmış nice Beşir Fuat'lar çıkmış bu toplumun içerisinden.
Çok doğru.
İşte yani o kendi o kültüründen uzaklaşmanın trajik dediğiniz yani gibi göstergesi.
Beşir Fuat o yönüyle aslında hakikaten trajedi. Çünkü Batı'yı iyi biliyor, tercümeler yapıyor.
4 ayda
Voltaire'la ilgili kitap yazıyor.
Almanca'yı öğrenmiş falan tabii.
Ama yani o teslim olmayan bir adam. Taklitçiliği de kabullenmiyor. Kabullenseydi intihara gitmezdi. Dolayısıyla kendisi tatmin etmediğini görüyor. Bir yandan da kendi kültürel varlık dünyasından kopmuş. Orada derin bir benlik krizi yaşanıyor. Bunalımı yaşanıyor. Ve bu bunalımdan çıkış bulmadığı için intihara gidiyor. O dönemde çok rastlanan bir
şey
ki mesela Ziya Gökalp'ta Diyarbakır'da surların üzerine kafasına silah sıkıyor. Abdullah Cevdet,
evet,
mesela bunu ilk İttihat Terakki'nin ve batıcılığın fikirlerini aşılayan birisi. Ziya Gökalp sonra bunu kısmen aşıyor. Çünkü Ziya Gökalp kültürümüzle bağlarını tümüyle de koparmıyor.
Koparmıyor, evet. O yani, bir ikinci Beşir Fuat olmuyor tabii.
Evet, yani öyle yani Türk kültürünü yeniden okumaya çalışıyor. İslam kültürünü okumaya çalışıyor. Kendisine Türkçülük üzerinde bir yol buluyor. Fakat buna benzer şeylerin çok olduğunu şundan da anlıyoruz. Ambak Hayal kitabı.
Evet, Filipeli Ahmet İlmi.
Filipeli Ahmet İlmi. Ahmak hayalin kahramanı Raci'dir. Raci de Avrupa'yı görmüş, Avrupa tabii bilimlerini okumuş.
Ama bir aynalı babaya.
İnsan. Ama kendini bulamamış, o da krize tabii, giriyor. Tabii, tabii. Entelektüel bir bunalım var. Fakat o da Beşir Fuat gibi teslim olmuyor. Teslim olmayınca da yol arıyor. Ve yolu kendisine gösteren bir mürşidi var. Evet. Yani onu aydınlatan var. Aynalı baba.
Aynalı baba tabii.
Bir Mevlevi mütefekkiri, bir Mevlevi arifi var. Ve o arif sayesinde aslında kendi kültürel dünyasına yeniden dönerek, onu keşfederek bir kurtuluşa yöneliyor. Yoksa akıl hastanesine düşüyor Manisa'da. Sonra çıkıyor. Bu bizim Türk aydınının kültürle yaşadığı ciddi çatışmaları, krizleri anlatıyor.
Mesela tabii.
Peyami Safa'yı düşünelim. Fatih ve Harbiye'de değil mi?
Tabii. Yani, Doğu-Batı.
Doğu-Batı kültürünün çatışmasını
tabii,
anlatıyor.
Tabii.
Çok. Tanpınar bunu aşan daha bir senteze varan, yeniden İstanbul'u dolaşırken bakın, yeni inşa edilen İstanbul'u değil, yani İstanbul'un yüzyıllarca sürüp gelen Türk olan, Müslüman olan medeniyet ruhunu keşfetmeye yöneliyor.
Çok güzel.
Tanpınar da aslında kendisini yeniden keşfetmeye yönelen bir adam. 1940 yılında Bursa'da Zaman'ı yazıyor. Enteresan bir şey. Neden
Bursa'da
enteresan?
Zaman şiirini yazıyor. Neden?
Yani Ankara yeni kuruluyor. Yeni bir şehir. Bu Ankara'yı yazmıyor. Ama Bursa'da Zaman'ı yazıyor. Osmanlı Bursa'sını yazıyor.
Öyle. Beş şehirde de okuyoruz onu.
Beş şehirde de Ankara yine diyelim ki, halbuki heyecan veren artık modern tabii olan yeni heyecanlarla Avrupalı mimarlar getirilmiş, mühendisler getirilmiş. Yeni bir Ankara kuracağız deniyor. Ona göre yeni bir mimari yapı var. Ama bunların hepsi Avrupa'yı taklit.
Aynen.
Türk unsuru olan yok. O nedenle bu Tanpınar'ı cezbetmiyor.
Onu ne cezbediyor? Konya cezbediyor, Erzurum, evet. Bursa, İstanbul.
Ve Osmanlı dönemi olan Türk tabii dediği bu. Yani beş şehir derken onları anlatıyor. Enteresan bir şey yani. Bursa'yı da o zamanın Bursa'sını anlatıyor. Halbuki Ankara'yla siyasi olarak çok yakın. Milletvekili olmuş.
Olmuş ya.
Dolayısıyla böyle bir insandan yeni Ankara'yı anlatması beklenir.
Beklenir yani, değil mi?
Çünkü o bunu çok iyi tespit eden bir entelektüelimiz, bir
hakikaten sahici bir münevvermiş yani Tanpınar.
Gerçekten de öyle. Yani İstanbullu ve İstanbul'un Osmanlı ve Türk kültürünü iyi kavramış, onun içinde yetişmiş, onu hissetmiş olan bir insan. Değerli olan da, mücevher olan da bu olduğunu biliyor. Bu taklitçi değil. Ondan sonra bu efendim böyle hızlı bir biçimde üretilmiş bir şey değil. Bu sanatsal bir şeydir. Yani bu estetiği olan bir şey.
Bunu Cemil Meriç'te nasıl okuyoruz hocam? Cemil Meriç de Batı'yı çok iyi bilen bir isim. Ama orada sonra da, Doğu'ya da derin bir vukufiyeti var.
Benzer şey var onda da.
Gelgitler var mı?
Var tabii. Diyor ki ben Konya'ya gittiğimde bir genç dedi ki bana, sen bizden değilsin diyor. O zaman diyor benden şey düştü diyor. Evet, ben onlardan değildim diyor. Ben diyor çıkıp diyor Marksistim diye tutuklandım diyor. Polis beni takibe almıştı. Kalktım mahkemede Marksist olduğumu haykırdım. Halbuki diyor hayatta ben bir işçiyle bile tokalaşmamıştım.
Evet, evet.
Ama diyor ben diyor var olduğumu haykırmak istiyordum. Var olma ama Avrupa'da var olamadı. Dolayısıyla o Konya yolculuğunda kendisine sen bizden değilsin demesi üzerine yeniden Hindistan'ı okumaya başlıyor. Doğu'yu okumaya başlıyor. Hindistan üzerine
Hint
kitap yazıyor.
Hint uygarlığını tabii yazıyor sonra.
Evet.
Tabii.
Hint edebiyatından sonra bizi yazmaya başlıyor. Yani Osmanlı
bu ülkeyi yazıyor tabii.
Başlıyor. Bu ülkeyi yazıyor. İbni Haldun'dan bahsediyor. Ali Şeriat'ından bahsediyor. Osmanlı aydınlarından bahsediyor. Böyle bir şeyi var. Serüveni var. Ama kitaplarının çoğunda işte efendim Balzac'tan bahsediyor. Voltaire'dan bahsediyor,
çok.
Jean-Jacques Rousseau'dan bahsediyor, Marx'tan bahsediyor. Cemil Meriç'in kültürel dünyası ciddi anlamda Avrupa. Ama yani bu işte başlangıçtaki dönemini aslında bir yönüyle anlatıyor. Daha sonra bu dönüşle birlikte aslında Avrupa üzerinden giderek de kendisini anlatma tutumuna yöneldiğini söylememiz mümkün. Öyle yani hakikaten.
Ama sonra... Değil mi hocam? Osmanlı iyi okuyor.
Bu kriz ondan da yaşanmış yani.
Tabii canım, Ahmet Mithat Efendi iyi okuyor. Tamam, Bediüzzaman'ı herkese nice isimleri.
Yani bu ülke tam şey, yani bir yönüyle Raci'nin kendine dönüşünün bir ürünü olarak nasıl Amak hayali yazıyorsa Filibeli Ahmet İlmi, Cemil Meriç de hakikaten bu ülkeye dönerek bu ülkeyi yazıyor.
Bak çok güzel söylediniz. Evet. Bu ülkeye dönerek bu ülkeyi yazıyor, doğru.
Yani o da eve dönen adamdır.
O da eve dönen adamdır.
Yani Yahya Kemal Fransa'ya gidiyor. Fransa'ya giderken daha sosyalist düşünceleri olan birisidir. Ama sonra hakikaten sadece fiziki olarak Türkiye'ye dönmüyor. Düşünce ve
tabii.
kültür olarak da Türkiye'ye dönüyor. Beşir Ayvazoğlu bunu çok güzel anlatıyor. Ondan sonra Cemil Meriç Türkiye'de yaşadığı halde Türkiye'den değil.
Evet.
İşte Konyalı genç onu hatırlatıyor. Ondan sonra bu ülkeye geliyor. Kendi bu ülkesini yazıyor.
Kemal Tahir de bu sınıftan mıdır hocam?
Kemal
yoksa?
Tahir tabii Doğu Batı çatışması tezini öne çıkaran bir tutumu var. Doğu Batı çatışması tabii şu farkı var. Marksizmi bir yöntem olarak kullanıyor. Marksizmi Avrupa'nın sözcülüğünü yapan bir yöntem olarak kullanmıyor. Türkiye'de Marksistler çoğunlukla Marksizmi Avrupa'yı taklit ederek aynen Türkiye'nin kurtuluşunu onun üzerinden yapmak üzere Marksizmin peşine gidiyorlar. Ama Kemal Tahir böyle taklitçi bir Marksist değil. Onu alıyor, dönüştürüyor Osmanlı mesela. Bu çerçevede Osmanlı'yı Doğu'nun bekçisi, rehberi, lideri olarak.
Doğu'nun bekçisi, rehberi, lideri olarak lideri görüyor. Olarak
konumlandırıyor.
Müthiş bir Osmanlı hayranlığı var.
Evet. Kemal Tahir'de. Böyle konumlandırıyor. Batı'nın sürekli Doğu'yu sömürmeye yönelen, talan etmeye yönelen tutumuna karşı Osmanlı'nın buna meydan okudu, bunu engellediğini ve Doğu'nun talan edilmesine ciddi anlamda karşı çıktığını, bunun liderliğini yaptığını söylüyor. Bu okumalarına baktığımızda da tabii ki Kemal Tahir de yani bir yönüyle Türkiye'den konuşan bir insan.
Evet.
Yani bu ülkeden konuşan bir insan, bir entelektüel. Marksizmi çatışma teorisiyle sürdürmeye devam etmiş ama onun sert ideolojik takipçiliğini yapmamış. Onu bu ülkeyi anlamak üzere bir yöntem olarak kullanmış. Bu açıdan da farklılığını belirtmek gerekiyor.
Rahmetli Ayşe Şasa mesela çok etkilenmiş şeydi.
Evet.
Kemal Tahir'de.
Yani onlar tabii daha yakın ilişkileri varsa.
Tabii.
Refik Halit Karay, bu sinemacılar Kemal Tahir'in etkisinde olan insanlardı. Bizim sosyoloji hocamız.
Halit Refik diyorsunuz, düzeltelim. Evet.
Tabii Galatasaray Lisesi'nden mezun olan çevreden.
Bülent Orhan vardı zaten Ayşe Şasa'nın kocası.
Öğrenciler Kemal Tahir'den ilham almış. Bu efendim işte Doğu Batı çatışması, Osmanlı'yı reddetmek yerine Osmanlı'yı önemsemek, ona yeniden işte bakmak.
İşte kültürel seferberlik önemli. Nereden nereye getirdik mevzuyu ama tam yeri oldu herhalde,
yani
değil mi?
Türkiye'de
işte bu.
Bir kültürel seferberlik bir açıdan var. Yani Avrupa kültürüne tümüyle teslim olmayan, onu sorgulayan mesela Nurettin Topçu da bunlar içinde önemli bir şahsiyettir.
Tabii.
Efendim İsmet Özel de şiiriyle, Üç Mesele kitabıyla mesela çok önemli bir şahsiyettir. Sezai Karakoç da.
Herkes bugünlerde de vefat yıl dönümü, üçüncü yıl.
Allah rahmet etsin. Ama günümüze geldiğimizde bizim yine vurgulamamız gereken, Türkiye ekonomik ve teknolojik kalkınmada önemli atılımlarda bulundu. Bu atılımlarla birlikte bir takım boşluklar var. Bu boşluklar kültürel yoksunluklardan kaynaklanıyor. Bu kültürel yoksunlukların farkında hükümet. Bu sempozyumun olması ve kültürel seferberlik adının seçilmesi de aslında bu durumun farkında olduğunun bir göstergesi. Buna da sevindim ben açıkçası.
Evet.
Bu çerçevede bir takım önemli atılımların yapılması söz konusu. Bunlardan bahsedildi mesela o konuşmalarda.
Tabii özellikle Türkiye'nin küresel, hegemonik, batıcı ve sömürgeci kuşatmayı aşmak üzere kültürel bir seferberlik içinde olduğunun özellikle altını çizmiş İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptıkları arkeolojik kazılar, açtıkları kütüphaneler, gerçekleştirdikleri festivaller üzerinde durmuş bu sempozyumda ve özellikle Kültür Yolu Festivali'nin 16 ilde gerçekleştiği ve 4 ilin daha buna dahil olacağını söylemiş. Siz makalenizin son kısmında diyorsunuz ki Kültür Bakanlığı rafine, yüksek, derinlikli, kalıcı, milletin varlığına uzun süreli etkide bulunan kültür çalışmaları ve pratikleriyle seferberlik içinde olmalıdır. Zihnimiz ve ruhumuz kalabalıklar ötesi bu uzun süreli estetik faaliyetleriyle hemhal olduğu oranda millet varlığına kalıcı etkide bulunacak, milletin ihtiyaç duyduğu mayayı içinde taşıyacak. İşte bunun için de belki de tüm bu kültürel seferberliklerin, işte Kültür Yolu Festivallerinin yeniden yapılandırılması da zaruret teşkil ediyor.
Kesinlikle.
Yeni bir bakış açısıyla ele almak bunları.
Kesinlikle. Ben Türkiye'yi gezdiğim zaman bu müzeleri geziyorum, bu kütüphaneleri geziyorum. Mesela birkaç hafta önce Antep'teydik, Gaziantep'te. Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi muazzam bir kütüphane açmış. Hakikaten gençlerin orada olması, orada zaman geçirmeleri, derslerini yapmaları, kitap okumaları çok sevindiriyor insanı. Çok önemli şeyler bunlar. Aynı zamanda nev mekana da uğruyorum bazen. Fakat nev mekanda şöyle değişmeler oldu.
Ne gibi?
İnsanlar artık orada kitap okuma ve ders çalışmaktan daha fazla ucuz yemek için gidiyor. Hanımlar bakıyorsun çocuklarını yanlarına almışlar. Kadın grupları oluşmuş. Dolayısıyla bu kütüphanelerin böyle tamamen ticari yapıya doğru dönmelerinin engellenmesi lazım. Çünkü onlar kültür merkezi olarak açılmışlar. Şimdi bütün kalabalıklarını dediğim anlamda kültürel olarak beslemeyebiliriz. O nedenle konserler veriliyor. Bu konserler insanları neşelendirir, eğlendirir. Belli bir tatminkarlık sağlar. Buna bir şey dediğim yok. Fakat bu kültürün bir parçası değil.
Değil.
Kültür daha yani yeni bir kalkınmam varsa, yeni bir iddiam varsa yeni müzisyenlerin olması lazım. Yeni yazarların, düşünce adamların olması lazım. Efendim yeni şairlerin olması lazım. Yeni filmcilerin olması lazım. Yeni bestekarların olması lazım. Bunlar çok az olur ama bunlar toplumu sürükleyen, elitleri etkileyen, besleyen insanlardır. Aydınları, büyük tüccarları besleyen insanlardır. Toplumun aktörlerini besleyen insanlardır. Önemli olan da budur. Yani Avrupa diyelim sanayileşmeden sonra kültürel olarak gelişimine baktığımızda herkes büyük kültür adamı mı? Değil. Belli kişiler vardır. Sınırlı sayıda insanlar vardır. Onların yetişmesinin altyapısı önemli. Onların gelişiminin ortamının olması önemlidir. O nedenle kalabalıkları merkeze alarak değil, daha çok toplumda kültürel olarak yönelimi olan, efendim çabası olan, gayreti olan insanları beslemek, onlara dokunmak, onlara uzanmak, onun altyapısını meydana getirmek. Biraz da elit bir şeydir bu anlamda. Kültür dediğimiz faaliyetler. Kültürü benimseyen ve bu milli kültürümüzü de katarak bunu evrensel bir bilinçle ortaya koyan insanlarımızın yetişmesi önemlidir burada. Bu yeni programların buna göre yapılması gerekir. Yani yoksa çok büyük paralar bir şarkıcıya veriliyor, gidiyor orada işte on binlerce kalabalığa sesleniyor.
Bu sonra kültür çalışması ne kaldı geriye tabii.
Buna kültür çalışması denmez, birbirimizi kandırmayalım. Ama Türk sanat musikisi kültürdür. Bir salonda verilir, ona gelenler sınırlı sayıdadır.
Nereye geldiğini, niçin geldiğini bilir.
Bilirler ama o sınırlı sayıdaki insanların muhayyilesini besler, ruhunu besler, estetik dünyasını besler. İşte şairlerin toplantıları oluyor, az sayıda insanlar katılıyor, olsun. O ciddi bir şeyler sağlar. Önemli olan bunları yapmak, bunları yaparsak biz hakikaten millet dediğimiz zaman ortak bir anlam üzerine kurulacak. İşte onu için gerekli olan dili, gerekli olan musiki, gerekli olan edebiyatı, gerekli olan estetizm sağlayabiliriz bunu yaparsak. Vurgulamak istediğim bu yani burada. Buna göre politikaların belirlenmesi, buna göre çabaların olması. Yoksa elbette arkeolojik çalışmalar yapıldı. Türkiye diyelim, Zeugma Müzesi'ni gezdim ben. Çok güzeldi. Elazığ'da diyelim Bakırcılar Çarşısı vardı. Memleketin yeni belediye başkanı geçen sene çok güzel bir restorasyon yapmış. Yani bunlar yavaş yavaş, bunların olması sevindirici gelişmeler. O sokaklarda yürüdüğünüz zaman, orada bakır alışverişi yaptığın zaman o kentin kültürel hafızası da devam etmiş oluyor. Yani bu bütün dünyadan insanlar diyelim gezip dolaşıyorlar. Turizm açısından da, kültürel turizm açısından da önemli. Gezip dolaşmak sadece efendim havuza girmek, lüks otellerde kalmak, yiyip içmek, çılgınca eğlenmek
değil aslında.
Konsepti değil. Aynı zamanda bir seyahat halidir. Seyahat halinde insanın kendisini farklı zamanlardan, mekanlardan, güzelliklerden geçirerek kendisine bakması, olgunlaşması sürecidir. İşte bu bizim klasik kültürümüz, şehirlerimizde, efendim musikimizde, edebiyatımızda bunlar canlanırsa ve buca aynen taklit edelim demiyoruz, canlandırma diyoruz zaten. Yeni dünyayla, yeni evrensel gelişmelerle birlikte canlanırsa o zaman Türkiye hakikaten sanayileşme için gerekli olan ruhsal motivasyona da kavuşmuş olur. Yoksa yapılan fabrikalara bir güzellik, bir maneviyat eşlik etmezse o fabrikalardan daha sonra kumarcılar yetişir.
Ya.
Paralar oraya gider. Ondan sonra kıyılarda turistik hayatta lüks, fuhuş, alkolizme gider. İnsan bu estetik dünyası, maneviyat dünyası dengesi olmayınca bunlara doğru akıyor.
Yani maddi tekamül, eğer manadaki tekamül de beraber ilerlemez, mesafe kat etmezse bugün ortaya çıkan menfi manzaralar ne yazık ki çıkar. Evet, o sosyal dengesizlikler baş gösterir. Demek ki hocam işte o kalp beden ahengi aynı şekilde madde mana ahengi. Yani kültürel seferberlikte de olmazsa olmaz bir şey yaptınız. O zaman bütün maddi reformlar, gelişmeler adeta bir ruh kazanmış oluyor. Ama bu da işte o kültürel anlamda yapıp ettiklerinizle mümkün olacak.
Yani mesela bir örnek vereyim.
Lütfen buyurun.
Necip Fazıl Kısaküre'nin geçen sene ödülleri anma gecesinde bir bestekarımız senfoni yapmış. Necip Fazıl'ın Sakarya şiirini, bakın yeni bir şey yapmış.
Evet, Yücel Erzen
ve yaptı. Çok güzel yani. Ben tabii sanatçı değilim ama bir dinleyici olarak baktığımda bu zamanlarda yaşayan bir dinleyici olarak farklı bir formda bizi anlatıyor. Necip Fazıl'ın o Sakarya'yı anlatışındaki heyecanını, hayallerini, bunu sesle anlatıyor. Bunu farklı bir coşkuyla ifade ediyor. Bu, yani bu tür atılımların çoğalması gerekir. Bunlar hakikaten önemli.
Çok güzel. İşte böyle olduğu vakit sonuçta hızla üretilen ve tüketilen, kalabalıkların içgüdülerini doyurmakla sınırlı kalan popüler kültür taarruzlarına karşı kültürel seferberlik içinde olmak doğru bir çıkış diyorsunuz makalenizin son cümlesinde de. Çünkü kültürel iktidarla değil, kültürel seferberlikle irfana ve aydınlığa kavuşabiliriz cümlesi de bu programdan geriye, bu yazıdan geriye kalacak en hakikatli ifadelerden bir tanesi. Ergün Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız çok keyifli, dolu dolu bir program oldu. Değerli dinleyenlerimize de Düşünce Günlüğü programına gösterdikleri alaka için çok teşekkür ederiz. Evet efendim, bugün Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile kültürel seferberlik üzerine konuştuk. Adeta böyle bir ufuk turuna çıktık. Evet, kültürel iktidarla değil, kültürel seferberlikle irfana ve aydınlığa kavuşabileceğimiz nice güzel günlere diyelim ve programımızı burada nihayetlendirelim. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.